Şizofren. John Katzenbach. 54. ayrım. Görüşmeleri Springfield'ın emekli ilçe hakimlerinden biri yönetiyordu. Kır saçlı, kilolu, al yanaklı ve elleriyle büyük büyük jestler yapan bir adamdı. Ara sıra nedensizce vurduğu bir tokmağı vardı. Geçmişte muhtemelen daha iyi günlerde ve daha önemli duruşmalarda kullanılmış, tirhillenmeye başlamış siyah bir cübbe giyiyordu. Sağında devlet akıl sağlığı müdürlerinden bir psikiyatrist oturuyordu. Psikiyatrist kalın kaşlı, genç bir kadındı. Gereken belgeyi bir türlü bulamıyormuş gibi önündeki kağıtları ve dosyaları karıştırıp duruyordu. Hakimin solunda ise o civarın savcılığından genç bir avukat oturuyordu. Genç adamların sıkıntı gösteren o bakışlarıyla sandalyesinde kaykılarak oturmuştu. Ofiste hastaneye kimin geleceğini belirleyen kurayı kaybettiği belliydi. Bir masada da başka bir genç avukat oturuyordu. Seyrek saçlı, üstüne tam oturmayan bir takım elbise giymişti. Biraz daha hevesli ve daha az sıkkındı. Hastaları o temsil edecekti. Onun karşısında ise hastane personelinin çeşitli üyeleri oturmuştu. Bütün bunlar işlemlere daha yasal bir hava vermek, kararları hem yasaya hem de tıbba dayandırmak için yapılıyordu. Görünüşte çok gerçekçi, çok sorumlu, çok sistemli ve özenliydi. Sanki tartışılan her vaka sunulmadan önce dikkatle seçilip inceleniyor, iyice değerlendiriliyordu. Fakat Francis durumun tam tersi olduğunu hemen anladı. İçine bir dünya dolusu ümitsizlik oturdu. Odaya bakınırken taburcu edilme görüşmelerinin en kritik öğesinin, sessizce oturup kızlarının, oğullarının, yeğenlerinin, hatta anne ya da babalarının adının okunmasını bekleyen aileler olduğunu fark etti. Onlar olmadan kimse salınmıyordu. Hastaların Western State'e yatmasına neden olan ilk emrin geçerlilik süresi çoktan bitmiş bile olsa, dışarıdan bir sorumlulukları üstlenmeye gönüllü olmayınca hastanenin kapıları kapalı kalıyordu. Francis kendi ailesi onu ziyaret etmeye bile gelmezken, onları kendisine kapıyı açtırmaya nasıl ikna edeceğini merak etti. Kafasının içinde bir ses ısrarla, "Seni asla buraya gelip onlarla eve dönmeni isteyecek kadar sevmeyecekler," deyip duruyordu. Sonra bir diğeri çabuk çabuk, "Deli olmadığını kanıtlayacak başka bir yöntem bulmalısın Francis," dedi. Francis hap yutturandan ve Bay Kötü'den gizlediklerinin kritik önem taşıdığını fark ederek kendi kendine başını salladı. Oturduğu yerde kımıldanarak odada bulunan insanları incelemeye koyuldu. Her çeşitten insan vardı. Pek yıpranmış bir haldeydiler. Erkeklerden bazıları gayet yersiz görünen ceketler giyip kravatlar takmıştı. Francis onların iyi bir izlenim bırakmak için böyle giyindiğini biliyordu. Ama aslında tam tersinin olması daha muhtemeldi. Kadınlarsa sade giysiler giyip ellerine kağıt mendili almışlardı. Bunlarla bazen gözyaşlarını siliyorlardı. Francis odaya büyük miktarda başarısızlık, bir o kadar da suçluluk hissi salınmış olduğunu düşündü. Pek çok yüz kendini suçlamanın izlerini taşıyordu. Bir an onlara, "Bizim bu hale gelmemiz sizin suçunuz değil," demek istedi. Ama bunun doğru olduğundan pek emin değildi. Kırmızı yüzlü yargıcın tokmağını birkaç kez vurarak "devam edelim" diye gevelediğini duydu. Duruşmaları izlemek için döndü. Ama daha yargıç boğazını temizleyip dosyaları tutan şaşkın psikiyatrist birinin adını okumadan, Francis seslerinden birkaç tanesinin aynı anda "Neden buradayız Francis? Burada işimiz yok. Kaçmalıyız. Hemen kaçmalıyız. Koş, Amherst'e dön. Orası güvenli," dediğini duydu. Francis önce sağa sonra sola dönerek oraya toplanmış olan insanları değerlendirdi. Odadaki hastalardan hiçbiri geldiğini fark etmemişti. Hiçbiri gözlerini ona dikmemişti. Hiçbiri ona düşmanlıkla, nefretle, öfkeyle bakmıyordu. Bunun değişebileceğinden şüpheleniyordu. Derin bir nefes aldı. Eğer haklıysa şu an çevresinde hastalar ve hastane çalışanlarıyla koca karanın gölgesinde otururken bile her zaman olduğu kadar tehlikede olduğunu biliyordu. O odada birlikte oturduğunu düşündüğü adam yüzünden tehlikedeydi. Ayrıca kendi içinde serbest bırakmakta olduğu şey yüzünden de tehlikedeydi. Dudağını ısırıp aklını boşaltmaya çalıştı. Kendisine boş bir tahta gibi olmasını, üzerine bir şeyler yazılmasını, beklemesini telkin etti. Sık nefes aldığını, alnının terlediğini, avuçlarının aniden soğuyup yapış yapış olduğunu koca karının fark edip etmeyeceğini merak etti. Kendi kendine muazzam bir irade gücüyle sakin ol dedi ısrarla. Sonra derin bir nefes aldı, içinden tüm seslerine hitap ederek herkesin bir çıkış yoluna ihtiyacı var dedi. Sandalyesinde kıvranarak kimsenin özellikle de koca karının, Bay Kötü'nün ya da diğer yöneticilerden birinin ne kadar büyük bir kargaşa içinde olduğunu göremeyeceklerini umuyordu. Sandalyesinin kenarına tünemişti. Sinirleri gergindi, korkuyordu. Ama kendisi orada bulunmaya ve dinlemeye zorunlu hissediyordu. O gün önemli bir şey duyacağına inanıyordu. Peter'ın ya da Lucy'nin yanında olmasını diledi. Ama Lucy'yi dinlemenin önemli olduğuna inandırabileceğini sanmıyordu. Francis o an yapayalnızdı ve bir sonuca ulaşmaya herkesin düşünebileceğinden çok daha yakındı. Lucy hastane morgunun kapısından girer girmez aşırı çalışan klimaların soğukluğunu hissetti. Morg, hastane arazisinin uzak bir köşesine atılmış, genellikle modası geçmiş aletlerin ve varlığı çoktan unutulmuş malzemelerin konduğu binalardan birinin bodrumunda ufak bir odaydı. Derme çatma mezarlığın yakınında olmak gibi avantaj olduğu tartışılabilir bir avantajı vardı. Odanın ortasında parlak çelikten yapılmış bir otopsi masası duruyordu. Duvarlardan birine de 6 tane soğutmalı morg çekmecesi dizilmişti. Cilalı çelikten. Cam kapaklı bir çalışma masasında birkaç çeşit neşterle diğer cerrahi araçlar duruyordu. Bir köşeye bir dosya dolabıyla üstünde yıpranmış bir IBM Selectric Dactylo duran bir çalışma masası tıkılmıştı. Pres tuğladan yapılma duvarın yukarılarında zemine bakan ve birikmiş tozlar arasından tek bir solgun, gri ışık demetinin içeri girmesine izin veren bir pencere vardı. Aşırı parlak iki tavan lambası birbirinin eşi iki böcek gibi vızıldıyordu. Soğuk havaya sinmiş insan atığı kokusu haricinde odanın boş, terk edilmiş bir hali vardı. Otopsi masasında üstüne notlar takılmış bir mandallı dosya bulunuyordu. Lucy bir görevli görebilmek için çevresine bakındı ama kimse yoktu. İleri bir iki adım attı. Otopsi masasının üstünde sıvı akıtma kanalları, yerde de bir su gideri olduğunu gördü. İkisinde de koyu renk lekeler vardı. Mandallı dosyayı alıp malumunu ilan eden ön otopsi raporunu okudu. Cleo çarşafın kendisini boğması sonucu ölmüştü. Lucy'nin gözleri ikinci kalem bilgiye takıldı. Kendi kendini yaralamış. Bu da kesik parmağı tarif ediyordu. Bir anda psikiyatrik teşhisi üstüne vardı. Farklılaşmamış paranoyak tip şizofreni. Ayrıca delüzyonlar ve intihar eğilimi. Lucy bu son gözlemin diğer çoğu bilgi gibi ölümden sonra eklendiğinden şüpheleniyordu. Biri kendini asınca intihar potansiyelleri aniden belirginleşiveriyor diye düşündü. Okumaya devam etti. Birinci dereceden akraba yok. Ölüm ya da yaralanma durumunda haberdar edilecekler satırının karşısında kısa bir çizgi çekilmişti. Bir seferinde Lucy son sınıf öğrencisiyken patologlar arasında ünlü olan tıbbi bir araştırmacı okullarına konferans vermeye gelmiş, tüm hukuk öğrencilerine ölülerin ölüm şekillerini gayet güzel anlattığını söylemişti. Ceset çoğunlukla öbür dünyaya olan yolculuğuna yasa dışı biçimde yardım etmiş kişiyi gösterirdi dosdoğru. Konferansa yüksek katılım olmuş ve dikkatle dinlenmişti. Fakat şu an Lucy'ye bütün anlatılanlar hem çok uzak hem de gülünç denecek kadar soyut geliyordu. Elinde eğreti, unutulmuş bir odanın köşesinde soğutmalı bir çekmecede yatan sessiz bir ceset ve mandallı dosyaya takılı tek sayfa saman kağıda çırpıştırılmış bir otopsi protokolü vardı. Bunların ona herhangi bir şey, hele de katilin izini sürmesine yardımcı olacak bir şey anlattığını sanmıyordu. Lucy, mandallı dosyayı otopsi masasına geri bırakıp soğutucuya gitti. Kapakların hiçbirinde bir işaret yoktu. O da önce birinciyi açtı, sonra ikinciyi, ikincide Birine soğutmak için oraya bıraktığı 6 tane kola vardı. 3. çekmece ise sıkışmıştı. Sanki tereddüt ediyordu. Cesedin burada durduğunu tahmin etti. Derin bir nefes alıp kapağı 1-2 santim açtı. İçeride Cleo'nun çıplak bedeni sıkıştırılmıştı. Cüssesinden dolayı zor sığıyordu Lucy. Cleo'nun üstünde yattığı tekerlekli tabliyi çekiştirdi ama yerinden bile kıpırdatamadı. Dişlerini sıktı, daha kuvvetli çekmeye hazırlandı. Tam o anda arkasında kapının açıldığını duydu. Dönünce girişte Doktor Gültinir'in durduğunu gördü. Doktor bir an şaşırmış göründü fakat yüzünden bu ifadeyi silip başını salladı. Bayan Jones dedi ağır ağır, bunu hiç beklemiyordum. Sizin buraya girebileceğinizi sanmıyorum. Lucy yanıt vermedi. Başhekim bazen dedi, Bayan Cleo'nunki kadar göz önünde gerçekleşmiş bir ölümün bile bize mahremiyeti kalmalıdır. Bu konuda sizinle hemfikirim, en azından prensipte dedi Lucy tepeden bakarak. Doktorun gelmesi karşısında hissettiği ilk şaşkınlığın yerine zırh olarak kuşandığı o dövüşkenlik gelmişti hemen. Gültilir, burada ne öğrenmeyi bekliyorsunuz diye sordu. Bilmiyorum diye yanıtladı Lucy. Sizce bu ölüm olayı size zaten bilmediğiniz bir şey gösterebilecek mi? Lucy yine bilmiyorum dedi. Daha iyi bir cevap bulamadığı için biraz utanmıştı. Doktor odaya girdi. Tombul bedeni ve esmer teni tavan lambaları altında parladı. Armudi biçimiyle tezat bir hızla hareket ediyordu. Lucy bir an adamın Cleo'nun geçici mezarının kapağını kapatıvereceğini düşündü. Fakat doktor bunun yerine elini atıp çekmeceyi çekti. Ölü kadın sonunda beline kadar dışarı çıkmıştı. Lucy, Cleo'nun boynundaki morumsu kırmızı çepeçevre ilmek izine baktı. Şimdiden porselen beyazına dönmüş, deri tarafından emilmiş gibiydi. Ölü kadının yüzünde sanki ölümü bir yerlerde bir espri yapılmasına neden olmuş gibi hafif, anlamsız bir gülüş vardı. Lucy ağır ağır nefes alıp verdi. Doktor Gültilil yavaşça, her şeyin basit, açık, bariz olmasını istiyorsunuz dedi. Ama yanıtlar asla öyle değildir Bayan Jones. En azından burada değildir. Lucy başıyla onayladı. Doktor acı acı gülümsedi. Gülüşü Cleo'nunkini andırıyordu biraz. Boğulmanın dış belirtileri göz önünde dedi. Ama onu bu yola sevk eden asıl güçler hala gizli. Ayrıca asıl ölüm nedenini ülkenin en iyi patoloğunun yapacağı, en dört başı mamur muayene bile ortaya koyamaz. Zira deliliği bu nedenleri gizliyor. Doktor Gültilil elini uzatıp Cleo'nun derisine dokundu bir an. Ölü kadına bakıyordu ama Lucy'ye hitap ederek konuştu. Burayı anlamıyorsunuz dedi. Geldiğinizden beri anlamak için hiç çaba göstermediniz. Çünkü akıl hastalarına aşina olmayanların tüm korkuları ve ön yargıları sizde de var. Burada anormal olan normal, tuhaf olan sıradandır. Buradaki araştırmanıza buranın dünyası duvarların dışındakilerle aynıymış gibi yaklaştınız. Somut kanıtlar ve olayları açığa vuran ipuçları aradınız. Başka neresi olsa yapacaklarınızı yaparak kayıtları gözden geçirirdiniz. Koridorlarda yürüdünüz. İşte bu yüzden buradaki çabalarınız başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum Bayan Jones. Tıpkı en baştan olacağını tahmin ettiğim gibi. Hala biraz vaktim var. Evet, kovaladığınız gizemli ve belki de var olmayan hedefe tepki vermeye itiyorsunuz. Belki bu sizin alışkın olduğunuz dünyada yerinde bir etkinlik Bayan Jones. Peki ya burada? Lucy kırpık saçlarını elledi. Sizce bu beklenmedik bir şey değil mi? İşe yaramaz mı? Öyle dedi doktor. Fakat kimin üstünde işe yarayacak hem nasıl? Lucy yine sesini çıkarmadı. Doktor Cleo'nun yüzüne bakıp başını salladı. Vah zavallı Cleo. O tuhaf davranışları pek hoşuma giderdi hep. Çünkü kendine az da olsa hakim olabildiğinde karşısındakini pek eğlendiren, manik bir enerjisi vardı. Shakespeare'in en meşhur dramlarının hepsini ezberden, satır satır okuyabildiğini biliyor muydunuz? Heyhat, kaderi bu akşamüstü bizim yoksullar mezarlığına gömülmek olacak. Birazdan levazımatçı gelip naaşını hazırlayacak. Kargaşayla, acıyla ve çoğunlukla atsız geçmiş bir ömür Bayan Jones. Bir zamanlar onu düşünmüş, hatta bir aşamada sevmiş birileri varsa bile kayıtlarımızdan ve kurumsal hafızamızdan silinip gitmiş. Bu gezegende yaşadığı yılların pek az anlamı var. Çok mütevazi bir değeri var. Hiç de adil gelmiyor insana, değil mi? Cleo'nun şahsiyeti renkli, görüşleri kararlı, inançları kuvvetliydi. Bunların hepsinin tabiatında delilik olması tutkusunu hafifletmez. Keşke bu dünyada bir iz bırakabilseydi. Hastane kayıtlarına kendisi hakkında düşünecek nottan daha büyük bir yazıt hak ediyor çünkü. Ne mezar taşı olacak, ne çiçek gelecek. Sadece hastanedeki yatağı değişecek. Bu sefer toprağın 2 metre altında olacak sadece. Boruların çaldığı, havai fişeklerin atıldığı, filli, aslanlı, kaplanlı ve at arabalı bir kortejin yürüdüğü, kraliçelere yaraşır görkemine uygun bir cenazeyi hak ediyordu. Lucy doktorun iç çektiğini duydu. Gültilil gözlerini cesetten ayırarak Lucy'ye baktı. Peki bu sizi nereye getirdi Bayan Jones? Hala arıyorum doktor. Buradaki son anlarıma kadar da arayacağım. Doktor kurnazca baktı ona. Ah takıntı. Tek bir gayeyi tüm engellere karşın takibe devam etmek. Sizin mesleğinizden çok benimkine yaklaşan bir nitelik olduğunu kabul etmelisiniz. Belki azim deseniz daha doğru olur. Doktor omuz silkti. Nasıl isterseniz ama bir soruma yanıt verin Bayan Jones. Buraya bir deliyi mi aramaya geldiniz, akıllı bir adam mı? Lucy'nin zaten yavaş yavaş gelecek olan cevabını beklemedi. Cleo'nun cesedini kadının ağırlığı altında yakınan tekerleklerin inleme ve gıcırdama sesleri arasında soğutmalı bölmeye geri iterek ''Gidip levazımatçıyı karşılayayım. Birazdan gelecek. Bugün çok iş olacak.'' dedi. ''Hoşça kalın Bayan Jones.'' Lucy doktorun çıkışını izledi. Tombul vücudu tavandan gelen göz yakıcı ışığın altında hafifçe sağa sola dalgalanıyordu. Hastaneyi akıl eden katile korkuyla karışık bir saygı beslediğini itiraf etti kendi kendine. Tüm çabalarına karşın adamın hala bu duvarların arasında gizli kaldığının farkındaydı. Lucy'nin bildiği kadarıyla da muhtemelen onun tüm araştırma yeteneklerine bağışıktı. Öyle sanıyordun değil mi? Meleğin saniyeler içinde yanımda bitmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyordum. Gözlerimi kapadım, sakin sakin nefes almaya, çırpınan kalbinin atışını yavaşlatmaya çalıştım. Buradan itibaren her sözcüğün hem benim için hem de onun için tehlikeli olduğunu biliyordum. Ben öyle sanmıyordum, öyleydi zaten. Kendi etrafımda döndüm, önce sağa sonra sola baktım. Dairemde duyduğum sözcüklerin kaynağını bulmaya çalıştım. İki yanımda da buğular, hayaletler, çakıp titreşen şeffaf ışıklar varmış gibiydi. Ne yaparsam yapayım her dakika, her saniye güvendeydim. Bunu anlamışsındır herhalde Silvert. Sesi hırıltılıydı, küstahlık ve öfke doluydu. Her sözü yanağımda tokat gibi, ölü birinin verdiği öpücük gibi şaklıyordu. Onlara karşı güvendeydim dedim. Onlar kanunu bile anlayamamıştı diye övündü. Kendi kuralları da tamamen faydasızdı. Ama benden saklanamadın dedim cüretle. Melek o kulak tırmalayan sesiyle, peki şimdi sen benden saklanabilecek misin diye sordu. Kendinden saklanabilecek misin? Yanıt vermedim. Bir an bir sessizlik oldu. Sonra silah patlaması gibi bir patlama. Ardından da kırılıp yüzlerce parçaya bölünen camın sesi geldi. İçi sigara izmariti dolu olan bir kül tablası yan duvarlardan birine atılıp parçalanmıştı. Üzüldüm. Başım sarhoş olmuşum gibi dönüyordu. Yorgunluk, gerginlik, korku bir araya gelmiş tepeme biniyordu. Bayat duman kokusu alıyordum. Beyaz boyanın üstündeki gri lekenin önünde hala küllerin uçuştuğunu görebiliyordum. Sona yaklaşıyoruz Francis dedi Melek alayla. Hissetmiyor musun? Sezemiyor musun? Her şeyin bitmek üzere olduğunu kavrayamıyor musun? Meleğin sesi beni azarlar gibiydi. Tıpkı yıllar önce olduğu gibi dedikinle, ölme vakti yaklaşıyor. 54. ayrımın sonu, sayfa 457, devamı 55. ayrımda.